Ayrım 3.
Ne onları çağırıyor ne de kendim evlerine gidiyordum. Karımın teyzelerine uğramadığı anlaşılıyordu. Beni merakla dinlediler. Yüzüme karşı açıkça güldüler. Bunu hak etmiştiniz dediler. Benimle alay etmelerini bekliyordum zaten. Hemen oracıkta kız kardeşlerden yaşça küçük olanı kız kurusunu 25'i peşin 100 ruble rüşvet vererek kandırdım. 2 gün sonra küçük teyzesi evime geldi. İşin içine bir subay karışmış bulunuyor. Eski alayınızdan Yefimoviç adında bir teğmen dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bu Yefimoviç bana alayda en çok kötülüğü dokunmuş bir kimseydi. Bir ay kadar önce de utanmazın biri olduğu için sözde rehin eşya verecekmiş gibi dükkana gelmişti. İyice anımsıyorum. Karımla kikirdeşmeye başlamışlardı. Eski ilişkilerimi anımsatarak ona yaklaşıp bir daha buraya adımını atmamasını sertçe söyledim. Bundan bir şeyler çıkabileceğini tahmin etmemiştim. Yalnızca herifin yüzsüzlüğüdür diye düşünmüştüm. Küçük teyze birdenbire karımın onunla buluştuğunu, bütün işi eski tanıdıkları bir albayın dul karısı Yulia Samsonovna'nın ayarladığını anlattı. Karınız birkaç gündür onunla görüşmeye gidiyor deyince çok şaşırdım. Şimdi olanları biraz kısaltarak anlatacağım. Bana 300 rubleye patlamakla birlikte 2 gün içinde öyle bir düzen ayarladılar ki ben bitişik odanın aralık bırakılan kapısının arkasında duracak, karımın Yefimoviç'le baş başa kalacakları ilk buluşmada neler konuştuklarını dinleyecektim. Bunu beklerken bir gün önce karımla aramızda kısa ama benim için çok önemli bir sahne geçti. Eve akşama doğru dönmüştü. Yatağın üzerine oturup bana alaycı alaycı bakarak ayağımın ucuyla halıyı tırtıklamaya başladı. Ben de onun yüzüne bakarken son bir aydır, daha doğrusu 2 haftadır davranışlarının tümüyle değiştiğini, hatta eskisinin tam tersi bir karaktere büründüğünü düşünüyordum. Azgın, saldırgan, uygunsuz diyemem ama dengesiz, hır çıkarmak isteyen bir yaratık olmuştu. İşte o anda böyle biriyle karşı karşıyaydım. Bütün ilişkilerimizi bozup dağıtmak istiyor gibiydi. Ancak yumuşak doğası buna engeldi. Böyle biri baş kaldırdığı zaman her ölçüyü aşar. Bir yandan kendini zorladığı, hır çıkarmak için dürttüğü halde saflığıyla utangaçlığını yenemediği görülür. İşte o yüzden böylelerinin ölçüyü kaçırdığını görünce gözlerinize inanamazsınız. Halbuki bu gibi çirkinliklere alışmış pişkin birisi düzen ve terbiye adına durumu yumuşatmaya çalıştıkça daha berbat, daha çirkin bir duruma sokar. Gözleri parlayarak birdenbire damdan düşercesine sordu. Sizi gerçekten düellodan korktuğunuz için mi alayınızdan kovdular? Evet, subayların aldığı bir kararla alaydan ayrılmam istendi. Ancak ben önceden istifamı vermiştim. Bir korkak gibi kovdular değil mi? Doğru, arkadaşların gözünde korkakmışım gibi hüküm giydim. Oysa düellodan kaçmam korktuğum için değildir. Yalnızca onların zorbaca kararına boyun eğmek istemedim. Tartıştığım subayı düelloya çağırmam gerekmiyordu çünkü onun beni küçük düşürücü bir hareketi yoktu. Bu sorulara dayanamadığım için açıklamalarıma şunları da ekledim. Bilin ki böyle bir zorbalığa karşı çıkmak bir düelloda gereken cesaretten daha yüksek bir yüreklilik ister. Çünkü zorbalığa karşı çıktım diye görüyorsunuz başıma ne işler açıldı. Kendimi tutamamıştım. Son söylediğim sözle kendimi haklı çıkarmaya çalışan birinin durumuna düşmüştüm. Onu da görmek istediği buydu herhalde. İyice alçalmamı istiyordu. Hain hain sırıttı. O olaydan sonra 3 yıl Petersburg sokaklarında dilendiğiniz, geceleri bilardo masaları altında yattığınız doğru mu? Evet doğru. Senaya sokağında serserilerin yatıp kalktığı Vyazemski'nin yanında bile kaldım. Alaydan çıktıktan sonra daha birçok sıkıntıya katlandım. Nice güç durumlara düştüm ama ahlakça hiç düşmedim. Çünkü ilk olarak ben kendim daha o zaman bile davranışlarımdan nefret ediyordum. İçinde bulunduğum durumun umutsuzluğundan kaynaklanan irade zayıflığıyla aklımı yeterince kullanamamış olabilirim. Ama sonra hepsi geçti. Şimdi de maliyecilik yapıyorsunuz. Para bol. Rehineciliğime taş atıyordu. Kendimi tutmasını bildim. Sesimi çıkarmadım. Beni alçaltan açıklamaları dinlemeye can attığı gözden kaçmıyordu. Buna fırsat vermedim. Zaten o sırada bir müşteri dükkanın zilini çalmıştı. Onu karşılamak için salona geçtim. Karım bir saat sonra giyinmiş olarak sokağa çıkarken önümde durdu. "Peki ama siz evlenmeden önce bu konular hakkında bir şey söylememiştiniz," dedi. Yanıt vermeye gerek görmedim. Bunun üzerine çıktı gitti. Ertesi gün demin belirttiğim odada yazgımın başıma ne işler açacağını bilmeden cebimde bir tabancayla kapının arkasında konuşmaları dinliyordum. Karım iki dirhem bir çekirdek giyinmişti, masada oturuyordu. Yefimoviç ise onun karşısında ezilip büzülüyordu. Neler oldu, anlatın bakalım diyeceksiniz. Şu oldu ki, bunu söylemekten onur duyarım. İşin sonucu tam benim hissettiğim ve beklediğim gibi çıktı. Fakat o zamanki sezgilerimde çok bilinçli olduğumu söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum? Bakın neler oldu. Soylu ve yüce ruhlu bir kadınla zübbe, ahlak düşkünü, budala, Yunan ruhlu bir yaratık arasındaki konuşmayı bir saat dinledim. Bir saat dikkatle izledim. Bu saf, bu uysal, bu az konuşan kız bütün bu söylediklerini nereden biliyor diye şaşırıp kaldım. O alayların, o masum kahkahaların, Erdem'in erdemsizliğe karşı duyduğu o derin nefretin sahnelendiği böylesi bir konuşmayı büyük toplumsal güldürlerin en zeki yazarı bile yaratıp kotaramazdı. Karımın sözlerinde, çıkışlarında ne kadar parlaklık, ani yanıtlarında ne kadar incelik, eleştirilerinde ne kadar gerçeklik vardı. Aynı zamanda ne kadar hoş bir genç kız saflığı. Adamın aşkını açıklamalarına, el kol hareketlerine, yaklaşma isteklerine karşı kahkahayla gülüyordu. Yefimov aşağılık bir niyetle geldiği, kendisine karşı çıkılacağını beklemediği için apışıp kaldı. Başlangıçta karımın ona cilve yaptığını bile düşünmedim değil. Kendisine daha fazla değer verdirmek isteyen sefil fakat zeki bir yaratığın cilvesi diyordum. Ama gerçeğin güzelliği güneş gibi parladı. Artık ondan kuşkulanmama gerek kalmamıştı. Belki bana karşı duyduğu zorlama kinden dolayı ve biraz da toy olduğu için böyle bir randevuyu vermiş olabilirdi. Ama işin iç yüzünü görünce gözleri açılıverdi. Beni küçük düşürmek için yapmadığını bırakmamıştı. Bununla birlikte batağa saplanmaya bir adım kala gördüğü ahlaksızlığa katlanamadı. Onun gibi yüce ülkeler taşıyan saf, temiz bir kadını Yefimoviç ya da yüksek sosyete güllerinden biri nasıl kandırıp başını döndürebilirdi? Bunun tam tersi gerçekleşti. Karşısındaki ahlaksız gülünç duruma düştü. Karımın ruhunda gerçek kendiliğinden parlamıştı. Duyduğu öfke ise yüreğinde alay fırtınaları kopardı. Bir daha belirteyim, Yefimoviç denen maskara sonunda tümüyle suspus olup yerine oturdu. Karımın çıkışlarına tek sözle karşılık veremez oldu. Öyle ki alçakça bir öç alma öfkesiyle onu küçük düşürmesinden korkmaya başladım. Yeniden söylüyorum, bu sahneyi hiç şaşkınlığa düşmeden seyrettim. Bu da kendime iyi bir not vermeme neden oldu. Sanki önceden bildiğim bir şeyle karşılaşmıştım. Sanki bu bildiğim şeyle karşılaşmak için oraya gitmiştim. Oraya giderken hiçbir şeye, karımla ilgili hiçbir suçlamaya inanmıyordum. Gene de tabancamı yanıma almıştım. Bütün bu söylediklerim doğrudur, gerçeğin ta kendisini yansıtır. Onu başka bir durumda düşünebilir miydim? Onu niçin sevmiş, ona niçin değer vermiş, onunla niçin evlenmiştim? Daha önce benden nefret ettiğine ne kadar inanmışsam, kapının arkasında beklerken onun suçsuzluğuna da o derece inandım. İşte bu yüzden kapıyı açarak bu sahneye son verdim. Yefimoviç oturduğu yerden havaya sıçradı. Ben karımı elinden tutup dışarı çıkardım. Yefimoviç hergelesi hemen kendine gelerek arkamdan kahkahayla gülmeye başladı. Götürün onu, götürün. Evliliğin kutsal haklarına karşı bir şey söylediğim yok. Kahkahanın ardından bana bağıra bağıra ne dese beğenirsiniz? Biliyorsunuz aklı başında bir adam sizinle düelloya yanaşmaz ama saygıdeğer bayanın hatırı için ben sizinle dövüşmeye hazırım eğer tehlikeyi göze alabilirseniz. Karımı bir saniye kapının önünde durdurarak işitiyor musun dedim. Sonra tek söz söylemeden onu eve götürdüm. Elinden tutmuştum, bana karşı koymuyordu, hatta çok şaşırmıştı. Bu şaşkınlık eve kadar sürdü. Eve varınca bir sandalyeye çöktü. Gözlerini bana dikti, yüzü son derece solgundu. Dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle meydan okurcasına yüzüme ciddi ciddi bakıyordu. İlk dakikalarda onu yanımdaki tabancayla öldürmemden korktuğunu adım gibi biliyordum. Ancak ben tabancayı cebimden çıkararak masanın üstüne koydum. Bir tabancaya bakıyordu, bir bana. Dikkatinizi çekerim, yabancı olmadığı bir tabancaydı bu. Dükkanın açılışından beri bu tabanca dolu, ateş etmeye hazır olarak bende dururdu. Dükkanı ilk açtığımda kararımı vermiştim. Ne kocaman köpeklerim olacaktı, ne de Mozer'inki gibi iri bir kabadayı tutacaktım. kapıyı müşterilere aşçı kadın açar. Bizim meslekle uğraşanların bir korunma aracı bulundurması şarttır. Ben de dolu bir tabanca taşımaya başladım. Karım evime girdiğinde ilk günler tabancaya büyük ilgi gösterdi. İnceden inceye sorup soruşturdu. Bunun üzerine yapılışını ve ateşleme sistemini anlattım. Hatta bir keresinde onun hedefe ateş etmesini sağladım. Buna da dikkatinizi çekerim. Onun korkulu bakışlarına aldırmaksızın yarısı uyanık olarak yatağa yattım. Çok yorgundum. Saat 11'e yakındı. Karım çöktüğü sandalyede hemen hemen hiç kımıldamadan bir saat kadar oturdu. Sonra mumu üfledi, duvarın dibindeki sedire soyunmadan uzandı. İlk kez benimle yatağa girmemişti. Buna da dikkat ediniz. 6. Korkunç bir anı. Şimdi şu korkunç anıya gelelim. Sabahleyin uyandığımda saat 8 filandı. Odanın içi hemen hemen aydınlanmıştı. Gözlerimi açtım, uyku sersemi filan değildim. Bilincim tümüyle yerindeydi. Baktım, karım masanın yanında ayakta dikiliyor. Elinde de tabanca. Sanıyorum benim uyanıp gözlerimi açtığımı fark etmemişti. Birden elindeki tabancayla bana yaklaştığını gördüm. Çabucak gözlerimi yumdum, kendime uyuyor süsü verdim. Karnıma iyice yaklaşıp başucumda durdu. Odada ölüm sessizliği vardı. Ben bu sessizliği bile işitiyordum. O sırada bir yerimde bir sinir kasılması hissettim. İster istemez gözlerimi açtım. Bana bakıyordu. Bakışlarını gözlerimin içine dikmişti. Tabanca şakağıma dayalıydı. Gözlerimiz karşılaştı ama birbirimize bir saniyeden fazla bakmadık. Gözlerimi yeniden sıkı sıkıya kapadım. Aynı anda bütün benliğimle ne olursa olsun kımıldamamaya, gözlerimi açmamaya karar verdim. Başıma ne gelecekse gelsindi. Bazen böyle olur. Derin uykuya dalmış bir insan birdenbire gözlerini açar, hatta kafasını bir saniye için kaldırarak çevresini süzer. Bir an sonra farkına varmadan kafasını yeniden yastığa koyarak mışıl mışıl uyumaya başlar. Bakışlarımız karşılaşıp tabancanın şakağıma dayandığını anlamam üzerine aynı anda gözlerimi kapatarak kıpırdamadan yattığımı gören karım benim gerçekten uyuduğumu, hiçbir şeyin farkında olmadığımı sanabilirdi. Onun neler yaptığını görüp böyle tehlikeli bir anda gözlerimi yeniden kapadığımı düşünmesi bence olanak dışıydı. Evet, olanak dışıydı. Fakat aynı anda da her şeyi gördüğümü fark etmiş olabileceği şeklinde şimşek hızında bir düşünce çaktı zihnimde. Görüyorsunuz, bir andan daha kısa bir zamanda bende nasıl bir düşünce ve duygu fırtınası kopmuştu. Yaşasın insan zihnindeki elektrik hızı. Öyle hissediyordum ki, eğer karım gerçeği biliyorduysa, yani benim uyumadığımı anladıysa, bu durumda benim ölüme hazır olduğumu görmesi onu alt edecek, tetiğe basarken eli titreyecekti. Yani beni öldürme kararı korkusuzluğum karşısında dayanamayıp yok olacaktı. Söylendiğine göre yüksekte duranlar uçurumun derinliğine bakarlarken sanki kendilerini aşağıya doğru iterlermiş. Sanıyorum intiharların, cinayetlerin birçoğu tabanca elde bulunduğu için olmuştur. Tabanca eldeyken de önünüzde bir uçurum, 45 derecelik bir eğim vardır. Buradan aşağıya kendinizi bırakıvermemek olanaksız gibidir ve her şey sizi tetiği çekmeye çağırmaktadır. İşte benim içinde bulunduğum durumu gördüğümü, ölümü sessizce beklediğimi anlaması karımın böyle bir çılgınlık yapmasına engellemişti. Sessizlik sürüp gidiyordu. Birden şakağımda soğuk demirin saçlarıma değdiğini hissettim. O anda ölümden kurtulacağıma inanıp inanmadığımı sorarsanız, Tanrı'nın huzurundaymışım gibi yanıt vereyim ki hiçbir umudum yoktu. Olsa bile ancak %1 kadar. Ben de size şu soruyu sorayım öyleyse. Bu durumda ölümü niçin kabul ediyordum? Buna yanıtım şöyledir. Taparcasına sevdiğim bir varlık tarafından üzerime tabanca çevrilmişse artık benim için yaşamanın ne değeri vardı? Ayrıca şunu da ekleyeyim. Biliyordum ki o anda aramızda bir mücadele, bir ölüm kalım mücadelesi geçmekteydi. Arkadaşları tarafından alayından kovulmuş eski bir korkağın ikinci kez ölümcül bir düelloya girmesi söz konusuydu. Bunu biliyordum. Eğer işin aslını, yani uyumadığımı anladıysa o da biliyordu. Belki de böyle bir durum olmamıştı. Belki o vakit ben bunu düşünmüyordum. Ancak düşünmesem bile yine böyle bir şeyin olması gerekirdi. Çünkü sonraları yaşamımın her saatinde bunu düşündüm ve bu karara vardım. Bu sefer de siz bana niçin karımı cinayet işlemekten kurtarma girişiminde bulunmadığımı soracaksınız. Bırakın Tanrı aşkına. Sonraları o saniyeyi sırtımda ürpertiler duyarak her anımsayışımda bu soruyu binlerce kez kendi kendime sordum. Büyük bir umutsuzluğa kapılmıştım. Mahvolmak üzereydim. Mahvoluyordum. Bu durumda birini cinayet işlemekten kurtarmak söz konusu olabilir miydi? Sonra onu kurtarmayı isteyip istemediğimi nereden biliyorsunuz? O sırada içimden hangi duyguların geçtiğini biliyor musunuz? Bilincim şimşek hızıyla çalışıyordu. Saniyeler geçiyor, ölüm sessizliği sürüp gidiyordu. Karım tepemde dikilirken ansızın bir umut ışığı çaktı beynimde. O an gözlerimi açtığımda karımın odada olmadığını gördüm. Hemen yataktan fırladım. Ben üstün gelmiştim. Karımsa sonsuza dek yenik düşmüştü. Çay içmek için salona çıktım. Semaver aynı zamanda rehin dükkanı olarak kullandığımız salona getirilir, çayı karım kendisi doldururdu. Sessizce oturdum, dolu bardağı karımın elinden aldım. Ancak 5 dakika sonra onun yüzüne baktığımda korkunç derecede solgun olduğunu gördüm. Dünkünden daha solgundu. O da beni dikkatle süzüyordu. Benim kendisine baktığımı görünce gözlerinde çekingen bir soru belirdi. Soluk dudaklarıyla hafifçe gülümsedi. Demek ki kuşkusu sürüyor. Benim her şeyi görüp içine düştüğüm tehlikeli durumu bilip bilmediğimi merak ediyordu. Ona aldırış etmeden gözlerimi başka yöne çevirdim. Çaydan sonra dükkanı kapayıp çarşıya çıktım. Oradan bir demir karyolayla paravana satın aldım. Eve dönünce salonun paravanayla ayrılmış bir köşesine karyolayı yerleştirdim. Karyolayı karım için almıştım ama bunu ona söylemedim. Karım dolayısıyla ben söylemeden her şeyi gördüğümü, hepsini bildiğimi anladı. Artık kuşkuya yer kalmamıştı. Gene de ben geceleyin her zamanki gibi tabancayı masanın üstüne bıraktım. Karım yeni yatağına sessizce yattı. Evliliğimiz bozulmuştu. Yenik düşmüş ama bağışlanmamıştı. Gece durmadan sayıkladı. Sabaha doğru sinir nöbeti başladı. Tam 6 hafta yataktan çıkmadı. 2. Bölüm 1. Gururluların düşü. Az önce Lükerya bana hanımefendi gömülür gömülmez artık benim yanımda kalmayacağını bildirdi. Diz çökerek 5 dakika dua ettim. Halbuki 1 saat dua etmek isterdim. Durmadan düşünüyordum. Benimki hasta bir adamın düşünceleri. Başım ağrıdan çatlıyor. Bu durumda dua edip de ne yapacağım? Bu da günah. İşin garibi, gözlerime uyku tutmuyor. Oysa büyük, çok büyük dertlerin patlak verişinden sonra insan uyumak ister. Ölüme mahkum olanların son gece çok derin uyuduklarını söylerler. Zaten böyle olmalı. Duaya uygun olan da bu. Öbür türlü insanın sinirleri dayanmaz. Sedire uzandım ama uyuyamadım. Ben, Lükerya, bir de hastaneden tuttuğum gün görmüş bir hasta bakıcı kadın, hastalığın sürdüğü 6 hafta boyunca gece gündüz karımın başucundan ayrılmadık. Parayı esirgemiyordum. Onun sağlığına kavuşturmak için hiçbir masraftan kaçmadım. Ünlü doktor Şireder'i çağırdım. Her vizite için 10 ruble ödüyordum. Kendine geldikten sonra karımın gözüne daha az görünmeye çalıştım. Peki bunların için anlatıyorum. Karım tümüyle yataktan kalkınca durgun ve sessiz kendisi için benim odaya koydurduğum özel masada oturmaya başladı. İyice suskunlaşmıştı. Ancak sonraları biraz biraz konuşur olduk. Konuştuklarımız hep gündelik konulardı. Elbette ben konuşurken dar bir çerçevede kalmaya çalışıyordum. Dikkat edince onun da değişik konulara dalmak istemediğini gördüm. Bu durum bana doğal gözüktü. Bana karşı yenik düştü, bu onu çok sarstı. Unutması ve alışması için ona vakit bırakmak gerekir diye düşündüm. Böylece ikimiz de susuyorduk. Ama ben her dakika olabileceklere hazırlıyordum kendimi. Onun da böyle yaptığını sanıyorum. O anda ne düşündüğünü anlamak benim en çok merak ettiğim şeydi. Şunu da belirteyim. Karım hasta yattığı sürece başucunda inleyerek ne acılar çektiğimi kimse bilmez. Sanki sessizce inliyordum. İnleyişlerimi içime gömerek Lükerya'dan bile sakladım. Benim bütün bu çektiklerimi karımın ölmeden önce öğreneceğine inanıyordum. Tersinin olabileceği gibi bir düşünceye hiçbir zaman kapılmadım. Karım kefeni yırtıp sağlığına kavuşmaya başlayınca büyük bir rahatlama duyduğumu söylemeliyim. Rahatlamakla kalmayıp geleceğimize dair tasarlarımı elden geldiğince uzağa atmaya, her şeyi şimdilik kendi haline bırakmaya karar verdim. Evet, ruhumda garip ve özel bir durum ortaya çıkmıştı. Bu durumu ancak böyle adlandırabiliyorum. Üstün gelmiştim. Tek bu düşünce bile bana bol bol yeterdi. O kış böylece geçti. Ah, kış boyunca duyduğum kıvancı başka hiçbir vakit duyamadım. Biliyor musunuz, karım yüzünden başıma gelen felakete kadar yaşamımda beni her gün, her saat ezen tek dış etken vardı. O da rütbem sökülmüş olarak alayımdan ayrılmamdı. Başka türlü söylersek, korkunç bir haksızlığa uğramıştım. Doğrusu şu ki, arkadaşlarım geçimsizliğimden dolayı beni pek sevmezlerdi. Bir de gülünç davranışlarım yüzünden. Gerçi sizin yücelttiğiniz, saygıdeğer bulduğunuz bir şey nedendir bilinmez. Bir de bakarsınız başkalarını kahkahayla güldürmüş. Evet, arkadaşlarım benden hiçbir zaman hoşlanmadılar. Okulda bile beni hiçbir zaman hiçbir yerde sevmediler. Lukerya da öyle. Alaydaki olay beni sevmemelerinden ileri gelmekle birlikte kuşkusuz bir rastlantının sonucudur. İşte ben bunun için bir rastlantı sonucu mahvolmaktan, çünkü böyle bir rastlantı olmayabilirdi, olayların uğursuzca bir araya gelmesinden, aynı olaylar bir bulut gibi size dokunmadan geçebilirdi, daha gücendirici, daha katlanılmaz bir şey olamaz diyorum. Bu aydın bir kişi için aynı zamanda küçük düşürücüdür. Olayın aslı şuydu. Tiyatroda perde arası verilince büfeye çıkmıştım. X adında bir hassas subayı, yanındaki iki hassas subayı arkadaşına, orada bulunan subayların ve sivil halkın önünde bizim alaydan yüzbaşı Bezuntsev'in koridorda rezalet çıkardığını bağıra bağıra anlatmaya başladı. Dediğine göre Bezuntsev galiba zurna sarhoştu. Konuşma uzun sürmedi, ayrıca anlattıkları da doğru çıkmadı. Birincisi, Bezuntsev sarhoş değildi. İkincisi de koridorda skandal denecek bir olay geçmemişti. Hassas subayları başka bir şey üzerinde konuşmaya başladılar. Bu konuda böylece kapandı gitti. Ancak ertesi gün bu iş arkadaşlar arasında duyulunca büfede bizim alaydan yalnızca ben bulunduğum, hassas subayı X yüzbaşı Bezuntsev'i kötüler gibi konuştuğu sırada niçin ona hemen karşı çıkmadığım söylenmeye başlandı. Benim bu işle ne ilgim olabilirdi? Eğer hassas subayının bizim Bezuntsev'e bir kızgınlığı varsa sorun ikisinin arasındaydı. Bu durumda bir de benim burnumu sokmama gerek yoktu. Bununla birlikte arkadaşlar konunun kişisel olmayıp bizim alayı ilgilendirdiğini, orada alayımız subaylarından yalnızca ben bulunduğuma göre olaya kayıtsız kalmakla büfedeki subaylara ve halka, alayın şerefine karşı duyarlı davranmayan subayların da bulunabileceği gibi kötü bir örnek verdiğimi ileri sürdüler. Onların düşüncesine katılmam olanaksızdı. Bununla birlikte bana, eğer hassas subayı X ile resmi olarak bu işi çözmeye karar verirsem, düello kastediliyor, çevirinin notu, epey geç kalmakla birlikte her şeyi düzeltebileceğimi bildirdiler. Çok sinirlenmiştim. İsteklerini hemen geri çevirdim. Ardından istifamı bastım. İşte bütün söylenenler bunlardır. Gururumu yitirmeden fakat kırılmış bir kalple ordudan ayrıldım. Bu olaydan sonra irademle birlikte aklım da zayıfladı. İkinci bir olay bununla üst üste gelince durumum daha da sarsıldı. Eniştem olacak adam benim küçük payımda içinde olmak üzere bütün servetimizi Moskova'da batırdı. Beş parasız kalmış, sokakta dilenecek duruma düşmüştüm. Sivil bir memurluk alabilirdim ama almadım. Gösterişli üniformayı çıkardıktan sonra demir yollarında falan çalışamazdım. Böylece utanma üstüne utanma, rezalet üstüne rezalet, düşme üstüne düşme bindi. Karşıma ne çıksa birbirinden beterdi. 3 yılım böyle karanlık anılarla, Vilazemski'nin hanındaki kötü günlerle geçti. Bundan 1,5 yıl önce Moskova'da yaşlı, zengin bir kadın olan vaftiz annem ansızın öldü. Vasiyetnamesinde öbür mirasçılar arasında bana da 3.000 ruble bırakmıştı. Düşündüm ve derhal geleceğim için kararımı verdim. Bir rehinci dükkanı açacaktım. Bunun için insanlardan özür dilemeye gerek yoktu. Param, başımı sokacağım bir evim, kötü anılardan uzak bir yaşamam olacaktı. İşte planım buydu. Bununla birlikte geçmişim, ayaklar altında çiğnenmiş ünüm her saat, her dakika bana azap veriyordu. İşte tam o sırada evlendim. Bu feleğin bir oyunu muydu, değil miydi, orasını bilemem. Onu evime alırken bir dost bulduğumu sanmıştım. Çünkü bir dosta büyük gereksinmem vardı. Ancak şunu da açıkça görüyordum. Bulduğum dostu eğitip yetiştirmem ama kendim ona üstün duruma geçmem gerekiyordu. 16 yaşındaki bir kimseye, önceden her şeye körü körüne inanmış birine olup bitenleri nasıl açıklayabilirdim? İsterseniz şu korkunç tabanca olayını ele alalım. Olay kendiliğinden çözüme kavuşmasaydı kesinlikle bir korkak olmadığıma, alayın benim hakkımda verdiği korkaklık kararının haksızlığına sözlerimle onu inandırabilir miydim? Tabanca olayı bir bakıma bana büyük yardımda bulundu. Tabancadan korkmayarak karanlık geçmişimden öç almış oldum. Bu durumu kimse öğrenmediyse bile o öğrenmişti. Bu benim için çok önemlisiydi. Çünkü karım benim her şeyim demekti. Gelecekle ilgili düşüncelerimin tek umut kaynağı, kendim için hazırladığım tek insandı. Onun dışında bir başkasına gereksinmem yoktu. Karım her şeyi öğrendiğine göre düşmanlarımın ağzına bakmakta ne kadar acele ettiğini de anlayacaktı. Bu düşünce bana gurur veriyordu. Onun gözünde ben artık bir alçak değil, belki yalnızca garip bir insandım. Bunca olup bitenden sonra garip bir insan olarak kabul edilmek de hoşuma gitmiyor değildi. Gariplik bir kusur değildir. Tam tersine bazen kadınları çektiği görülmüştür. Amacıma geç de olsa ulaşmıştım. Olup bitenler huzura ermem için yeterliydi. Düşlerim, hayallerim için yeter derecede tablo ve malzeme sağlamış bulunuyordum. İşin kötü tarafı şu ki ben hayalcinin biriyim. Kendim için elde ettiğim düş malzemesi bana yeter de artardı bile. Karıma gelince onun daha bekleyebileceğini düşünüyordum. Bir takım beklentiler içinde bütün kış geçti gitti. Masaya oturunca karımı gizlice seyretmek hoşuma gidiyordu. El işleriyle, üst baş dikmekle, akşamları da bazen dolabımdan aldığı kitapları okumakla vaktini değerlendiriyordu. Dolaptaki kitapların seçimi de benim lehime çalışıyordu. Karım hemen hemen hiçbir yere çıkmaz olmuştu. Her gün yemekten sonra karanlık basmadan onu gezintiye götürüyordum. Gezintilerimiz sırasında eski suskunluğumuz da kalmamıştı. Susmadığımızı, birbirimizi anlayarak konuştuğumuzu göstermek gibi bir çaba içindeydim. Fakat önceden de belirttiğim gibi ikimiz de konuyu dağıtmaya çalışıyorduk. Ben bunu bile bile yapıyor, ona zaman tanımak gerekir diyordum. Ne gariptir, onu gizli gizli süzmek hoşuma gitmekle birlikte onun bütün kış bir kerecik olsun bana baktığını görmedim. Utandığı için böyle yaptığını sanıyordum. Hastalıktan sonra üzerine bir ürkeklik, çekingen bir uysallık gelmişti. Hayır hayır, en iyisi beklemekti. O birdenbire kendiliğinden sana yaklaşacak diye düşünüyordum. Bu düşünce bana büyük bir coşku veriyordu. Şunu da belirteyim, bazen kendi kendimi ona karşı kışkırtıyor, duygularımı, aklımı ona öfkelenecek bir duruma getiriyordum. Böylece aradan uzun bir süre geçti. Ancak duyduğum kin ruhumda hiç olgunlaşmıyor, içimde tutunamıyordu. Ona kızmamın yalnızca bir oyun olduğu gibi bir sanıya kapıldığım anlar olmuştur. Ona karyola ve paravana alarak evliliğimizi bozduğum zaman bile karımı bir katil, bir suçlu olarak düşünmedim. Bir suç işleyecekse bunu küçümsediğimden değildi. Karyolayı almadan çok önce de onu bağışlamak niyetindeydim. Bu davranışım size garip gelebilir. Ne yapayım ki sert yaratılışlı bir insanım ben. Tutumumu biraz yumuşatmam gerekir diye düşünüyordum. Ayrıca bana karşı yenik düşüp ezildiği, belki kendini alçalmış hissettiği için ona acıyor, bundan dolayı üzüntü duyuyordum. Gene de onun alçalmış olduğunu düşünmek, aramızda eşitliğin benim lehime bozulduğunu bilmek hoşuma gidiyordu. O kış birkaç kez birilerine iyilik etme fırsatı çıktı karşıma. İyilik yapmakta özel amacım vardı. Bundan dolayı iki kişinin borcunu bağışladım. Yoksul bir kadına da rehin eşya almadan para verdim. Ancak bunların hiçbirini karıma anlatmadım. Zaten o öğrensin diye yapmamıştım. Fakat bir gün yoksul kadın teşekkür etmek için evimize geldi. Az kalsın önümde diz çökecekti. Böylece yaptığım iyilik kendiliğinden ortaya çıktı. Bana öyle geliyor ki karım iyilikseverliğimi öğrenince sevindi. İlkbahar yaklaşıyordu. Nisan'ın ortalarında çift kat pencerelerden birer çerçeveyi çıkardık. Güneş parlak ışıklarıyla sessiz odamızı aydınlatmaya başladı. Gene de önümde bir perde asılı gibiydi. Perde zihnimi körleştiriyordu. Uğursuz, korkunç bir perdeydi bu. Öyle bir durum oldu ki bir gün gözümün önündeki perde birdenbire düşüverdi. Böylece ben her şeyi görüp anlamaya başladım. Bu bir rastlantı mıydı yoksa uygun günü mü gelmişti? Dahası benim körleşmiş zihnimde güneşin ışığı düşünce ve anlayış yeteneğimi mi tutuşturmuştu? Orasını bilemem. Hayır hayır, bunda ne düşünüş ne de anlayış yeteneğimin bir rolü vardı. Birdenbire bir damar yerinden oynamıştı herhalde. Şimdiye dek uyuşuk duran bir damar silkinerek uyanmış, körleşmiş ruhumla şeytansı gururumu aydınlatmıştı. Şaşkınlıkla yerimden zıpladığımı anımsıyorum. Birdenbire ansızın yaptım bu hareketi. Akşam üzeri saat 5 sularıydı. 2. Perde ansızın düştü. En başta şunu belirteyim ki bundan bir ay kadar önce onda tuhaf, düşünceli bir hal gördüm. Yalnızca durgunluk değil, düşünceli bir hal. Bunu fark etmem birdenbire olmadı. Başına dikiş masasının üstüne eğmişti. Kendisine baktığımı görmüyordu. Onun böylesine zayıflayıp incelmiş olması, solgun yüzü, kansız dudakları o anda beni çok şaşırttı. Bütün bunlar onun o düşünceli haliyle birleşince şaşkınlığım daha da arttı. Eskiden de karımın özellikle geceleri kesik kesik, kuru kuru öksürdüğünü işitirdim. Kendisine bir şey söylemeden hemen Doktor Schroeder'i çağırdım. Schroeder ertesi gün geldi. Karım beklemediği bu durum karşısında şaşkına dönmüştü. Bir bana bir Schroeder'e bakarak belli belirsiz gülümsedi. ''Benim bir şeyciğim yok.'' dedi. Schroeder'in muayenesi uzun sürmedi. Şu doktorlar bazen baştan savmaca oluyorlar. Öteki odaya geçtiğimizde doktor bana karımın eski hastalığından kalma bir rahatsızlığı bulunduğunu, ilkbaharda denize ya da hiç olmazsa yazlığa gitmesinin hastaya iyi geleceğini, başka bir deyişle hayli zayıf düştüğünü söyledi. Doktor çıktıktan sonra karım yüzüme delice bakışlarını dikerek ısrar etti. ''Benim gerçekten bir şeyim yok, sağlığım yerinde.'' Böyle söyledikten sonra utandığından olsa gerek yüzü kıpkırmızı kesildi. Evet, şimdi anlıyorum. Benim kocası bulunmamdan, gerçek bir koca gibi sağlığıyla ilgilenmemden utanıyor gibiydi. Ama o zaman bunu anlayamadım. Yüzünün kızarmasını her zamanki utangaçlığına verdim. Gene gözümü kapayan aynı perde. Bundan bir ay kadar önce, Nisan'ın güneşli bir gününde akşam 5'e doğru dükkanda oturmuş hesap yapıyordum. Birden onun içerideki odada masa başında dikiş dikerken mırıldanarak şarkı söylediğini işittim. Bu değişik durum üzerimde sarsıcı bir etki yaptı. Bugün bile nedenini anlayamıyorum. O zamana değin karımın şarkı söylediğini hiç işitmemiştim. Onu evime getirdiğim ilk günlerde neşelendiğini, gülüp oynadığını anımsıyorum. Hatta birlikte tabancayla hedefe ateş etmiştik. O vakitler sesi yeter derecede gür, çınlayıcı, arada bir çatlak çıkmasına karşın güçlü ve hoştu. Oysa şimdiki şarkı öylesine cansızdı ki, acıklı değildi kesinlikle. Söylediği romansın duyguluğu vardı, o kadar. Örselenmiş, ezik sesi bir inilti gibi çıkıyordu. Sesi böylesine kırık dökük çıktığı için şarkıyı da beceremiyor, hastalıklı bir hale sokuyordu. Karım böyle mırıldandığı sırada sesi birden yükselerek koptu. Sanki zayıflıktan kopmuştu, öksürüğe yenik düştüğü belliydi. Acınacak bir durumdaydı. Az sonra şarkı ezik ezik yeniden başladı. Karımın şarkı söylemesiyle ilgili olarak durup dururken telaşa kapıldığımı söyleyerek gülebilirsiniz. Ancak hiç kimse benim neden telaşlandığımı anlayamaz. Aslında ona acıdığımdan değildi. Büsbütün başka bir nedeni vardı telaşlanmamın. Önce herhalde ilk dakikalarda şaşkınlıkla birlikte korkunç bir heyecan duydum. Korkunç, tuhaf, hastalıklı bir heyecan her yerimi sardı. Şarkı söylüyor, hem de benim yanımda, yoksa varlığımı mı unuttu, diyordum içimden. Bu düşüncenin sarsıntısıyla oracığa çökmüşüm. Sonra biraz kendime geldim. Oturduğum yerden doğrularak nereye gideceğimi bile düşünmeden şapkamı alıp odadan çıktım. Gerçekten nereye, niçin gittiğimi bilmiyordum. Lukerya paltomu verirken, ''Karım şarkı mı söylüyor?'' diye sordum. Yüzüme şaşkın şaşkın baktı, ne sorduğumu anlayamamıştı. Doğrusu ben de o anda anlaşılacak bir durumda değildim. ''İlk kez mi şarkı söylüyor?'' diye sordum bir daha. ''Hayır, siz yokken arada bir söyler.'' Her şey bugünkü gibi gözlerimin önündedir. Merdivenden inerek sokağa çıktım. Hiçbir amacım olmadan yürümeye başladım. Köşeye varınca çevreme aval aval baktığımı anımsıyorum. Önümden gelip geçenler bana çarpıyorlardı ama hiçbirine aldırmıyordum. Oradan bir araba çağırdım. Bilmiyorum niçin. Polis köprüsüne değin gideceğimi söyledim. Ama arabaya biner binmez vazgeçtim. Arabacıya 20 kapik vererek anlamsız bir gülümsemeyle ''Bu para seni rahatsız ettiğim için'' dedim. O anda birdenbire içime bir sevinç dolmaya başladı. Adımlarımı sıklaştırarak eve yöneldim. Karımın çatlak, zavallı, arada bir kopan sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Soluğum tıkanacak gibiydi. Gözlerimdeki perde düşüyor, gitgide düşüyordu. Benim yanımda şarkı söylediğine göre beni unutmuş demekti. Öyleyse korkunç bir şeydi bu, çok korkunç. Öte yandan yüreğimdeki heyecan gittikçe artıyor, içimdeki korkuyu bastırıyordu. Kör talihin acımasız alayları. Bütün bir kış boyunca yüreğimde hep aynı heyecan, aynı coşku vardı. Başka türlüsü de olamazdı. Peki ben neredeydim? Aklım başımda mıydı? Merdivenleri hızla tırmandım, eve nasıl girdiğimi bilmiyorum. Anımsadığıma göre döşeme ayaklarımın altında oynuyordu. Bir ırmağın çalkalanan sularında yüzüyor gibiydim. Odaya girdiğimde karım her günkü yerine oturmuş, başı önünde dikiş dikiyordu. Şarkısı bitmişti. Kayıtsız kaçamak bir bakış fırlattı yüzüme. Buna bakmak denmezdi. Yanına birisi geldiğinde yaptığı soğuk, ilgisiz bir hareketti. Ben delicesine ona yaklaştım, yanı başına çöktüm. Ürkerek bakışlarını yüzüme çevirdi. Ona ne dediğimi, daha doğrusu neler söylemek istediğimi anımsamıyorum. Çünkü doğru dürüst ağzımdan laf çıkmıyordu. Kısılan sesime söz geçiremediğimi anladım. Ona ne söyleyeceğimi bilseydim bari. Sık sık soluyordum, hepsi o kadar. Konuşalım bak, sana ne diyeceğim, hadi bir şeyler söyle gibi saçma sapan sözler geveledim. Bende akıl mı kalmıştı, akıllıca laf edebilir miydim? Yüzüme bakarak tekrar irkildi. Büyük bir korku içinde arkaya itti kendini. Sert, bakışlarından şaşkınlık okunuyordu. Gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Onun bu sert, şaşkın bakışları altında ezildiğimi hissettim. Suskun durmasına karşın bakışlarındaki sertlik, ''Sen hala benden sevgi mi istiyorsun? Sevgi mi?'' der gibiydi. Ağzından böyle bir söz işitmedim ama bakışlarından anladım. Ve aynı anda da büyük bir sarsıntı geçirerek ayaklarına kapandım. Karım afallayarak doğruldu, bu sefer ellerine sarıldım. O an içinde bulunduğum umutsuz durumu anlıyordum. Evet, çok iyi anlıyordum. Ama inanır mısınız, aynı zamanda yüreğimde büyük bir heyecan vardı. Bir an geldi ki öleceğimi sandım. Ona karşı duyduğum hayranlık ve mutlulukla ayaklarını öpmeye başladım. Evet, içinden çıkılmaz, umarsız durumumu bildiğim halde ölçüsüz, sonsuz bir mutluluk duyuyordum. Ağlıyor, ağzımın içinde bir şeyler geveliyor, tam konuşamıyordum. Yüzündeki şaşkınlık, korku yavaş yavaş kaygıya dönüştü. Bana vahşi bir bakışla, sorarcasına tuhaf tuhaf baktı. Kendine göre bir şeyler anlamış olacak ki, gülümsemeye başladı. Ayaklarını öpmemden çok utanmış olmalıydı. Minicik ayaklarını ellerimden çekip kurtardı. Ama ben bu sefer bastığı yerleri öpmeye başladım. Benim bu hareketim karşısında utanarak güldü. İnsanların utandığı zaman nasıl güldüğünü bilirsiniz. Sinir bunalımı geçirmek üzereydi. Bunu gözlerimle görüyordum. Ellerinin titremesinden anlamıştım. Ancak onun durumunu düşündüğüm yoktu. Kendisini deli gibi sevdiğimi, ayaklarının dibinden kalkamayacağımı söylüyor, izin ver eteğini öpeyim, yaşamım boyunca sana dua edeyim diye yalvarıyordum. Nasıl oldu bilmem, hiç anlayamadım. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya, titremeye başladı. Büyük bir sinir bunalımı geçirdiği belliydi. Benden çok korkmuştu. Koluna girip yatağına götürdüm. Bunalım biraz geçince yattığı yerden doğruldu. Son derece bitkin durumdaydı. Ellerime sarılarak, ''Kendinize hakim olun, niçin üzülüyorsunuz?'' dedikten sonra yeniden gözyaşlarına boğuldu. O akşam onu hiç yalnız bırakmadım. Fazla vakit geçirmeden 2 hafta sonra onu Bolonya'ya deniz banyosuna götüreceğimi, sesindeki kırıklığı işittiğimi, ilk fırsatta rehin dükkanını kapatıp Dobrunravova satacağımı, yakında bizim için yeni bir yaşamın başlayacağını, en önemlisinin de Bolonya'ya gitmek olduğunu söyledim. Beni dinliyor ama korkusunu yenemiyordu. Korkusu her an daha da artıyor gibiydi. Ancak benim için çok önemli olan bu değildi. Gene ayaklarına kapanmak, bastığı yeri öpmek, durmadan öpmek, ona yalvarmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Senden fazla bir şey beklemiyorum. Beni fark etmesen de, adam yerine koyup konuşmasan da olur. Bir köşeye çekilip sana bakayım yeter. Beni istersen bir eşya gibi, odandaki bir süs köpeği gibi gör, diyordum. O durmadan gözyaşı döküyordu. Birden ağzından istemeyerek, ''Beni bu durumda bırakacağınızı sanıyordum.'' sözcükleri döküldü. Bunları istemeyerek söylediğini, ne dediğinin kendisi de farkında olmadığını adım gibi biliyorum. Bununla birlikte şu sözler benim için çok önemli, en etkili, o akşam en iyi anladığım sözlerdi. Yüreğime keskin bir bıçak saplandı sandım. Bu sözler bana çok şey anlattı, hemen hemen her şeyi. Oysa karım benim yanımda, gözlerimin önünde bulunduğu sürece sınırsız bir umut ve anlatılmaz bir mutluluk duyuyordum. O akşam onu çok yormuştum, bunu anlıyordum. Ama içinde bulunduğu durumu değiştireceğimi düşünmekten de kendimi alamıyordum. Karım vakit ilerledikçe büsbütün gücünü yitirdi. Uyuması için ben epeyce dil döktükten sonra deliksiz bir uykuya daldı. Gece boyunca sayıklayacağını sanıyordum. Sayıkladı ama çok değil. Geceleyin her dakika yatağımdan kalkıyor, terliklerimi giyerek yavaşça ona bakmaya gidiyordum. 3 ruble verip aldığım bu acınası demir karyolada yatan hasta varlığa baktıkça yüreğim parçalanıyor, umarsızlık içinde ellerimi ovuşturuyordum. Önünde hep diz çöküp oturdum, o sırada uyumakta olduğu için ayaklarını öpmeyi göze alamadım. 2'de 1 Tanrı'ya dua etmek için kalkıp tasvirin önüne gidiyordum. Lucaria da merak içindeydi, sık sık odaya girip hanımının durumunu soruyordu. Ona yatıp uyumasını, ertesi gün yepyeni bir yaşam başlayacağını söyledim. Bu söylediklerime körü körüne, çılgıncasına hiçbir kuşku duymadan inanıyordum. İçimi dolduran o sevinç, o coşku beni boğacak gibiydi. Ertesi günün başlamasından başka bir şey düşündüğüm yoktu. Ortada bir takım belirtiler olmasına karşın başıma bir felaket gelebileceğine inanmıyordum. Perde gözlerimden düştüğü halde bugüne değin asıl sorunu, asıl gerçeği tam anlamıyla kavramış değildim. Zaten nasıl anlayabilirdim ki? Karım yaşıyordu, o benim önümdeydi, ben de onun karşısında duruyordum. Yarın uyanacak, ona bütün bunları anlatacağım, o da hepsini görüp anlayacak diyordum. İşte o zamanki düşüncem böyleydi, sade ve açıktı, sevincim bundan ileri geliyordu. En önemlisi birlikte çıkacağımız Bologna yolculuğuydu. Bilmiyorum neden her şey Bologna'ya gitmemize bağlıydı. Kesin çözüm Bologna'da gözüküyordu. Bologna, Bologna diyerek sabahın gelmesini çılgınca bekledim. 3. Fazlasıyla anlıyorum. Bu olay birkaç gün önce, 5 gün, ancak 5 gün önce salı günü patlak verdi. Olmaz mıydı, olmaz mıydı birkaç gün daha bekleseydi? Bana zaman tanısaydı tüm karanlığı dağıtacaktım. Demek ki iyice sakinleşip kendine gelmemişti. Ertesi gün şaşkınlığı geçmemesine karşın beni gülümseyerek dinliyordu. Bütün bu zaman içerisinde, bu 5 gün içerisinde beni ya şaşkınlık duyarak ya da utanarak dinledi. Korktuğu belliydi. Çok korkuyordu. Bu konuyu tartışmayacağım. Akılsız biri gibi itiraz etmeyeceğim. Benden korktuğu kesindi. Hem nasıl korkmasın ki? Çoktan beri birbirimize yabancıydık. Birbirimizden hayli uzaklaşmıştık. Derken ansızın bu olay patlak verdi. Ne var ki ben onun korkusuna aldırış etmiyordum. Önümde yeni bir ışığın parıltısı vardı. Doğru, çok doğru. Bir yanlışlık yapmıştım. Hatta birçok yanlışlıklar. Ertesi gün, günlerden çarşambaydı. Sabahleyin kalkar kalkmaz büyük bir hata daha işledim. Onun artık dostum olduğunu düşünüyordum. Bu konuda çok acele ettiğimi biliyorum. Ancak ona her şeyi söylemem, içimi dökmem, hatta bundan daha fazlasını yapmam gerekiyordu. Yaşamım boyunca kendimden bile gizlediklerimi ona açtım. Hiç çekinmeden, kış boyunca onun beni sevdiğini, bundan emin olduğumu bildirdim. Rehin dükkanının benim akıl ve irademin alçalışından başka bir anlama gelmediğini söyledim. Evet öyleydi. Rehincilikle uğraşmam, hem yaptığım işten dolayı büyüklük kuruntusuna kapılmak, hem de kendimi kırbaçlamak demekti. Bu işe kendim isteyerek başlamıştım. Tiyatro büfesindeki olaya gelince, pis karakterim ve kuruntularım nedeniyle korkmuş olduğumu anlattım. İçinde bulunduğum ortamda ne yapacağımı bilemeyip afallamıştım. Birdenbire ortaya atılırsam tuhaf kaçacağını düşünmüştüm. Düellodan korkmamıştım, aptallık etmekten korkmuştum. Biliyorum, daha sonra o anda içinde bulunduğum duyguları kimseye itiraf etmedim. Herkese acı çektirdim. Bu yüzden kendimi de işkenceye soktum. Onunla evlendikten sonra bu sefer ona eziyet etmeye başladım. Söylediklerimin çoğunu sanki sinir nöbetine tutulmuş gibi sıralıyordum. Karım elimden tutarak susmamı istiyor, abartıyorsunuz, boşu boşuna kendinize azap çektiriyorsunuz diyordu. Sonra gene gözyaşlarına boğularak sinir nöbetleri geçiriyordu. Artık konuşmamamı, eskiyi unutmamı söylüyordu. Ricalarına aldırış ettiğim yoktu ya da pek aldırmıyordum. Gözüm tek şey görüyordu, o da baharda Bologna'ya gitmek. Orada güneş, bizim yeni güneşimiz vardı. Çok geçmeden dükkanı kapattım. İşleri Dobronravov'a devrettim. Karıma da vaftiz annemden kalan 3000 rublenin dışında her şeyimizi yoksullara dağıtmasını söyledim. Bu 3000 rubleyi Bologna gezisi için kullanacaktık. Oradan dönüşte daha başka yeni bir iş tutacaktım. Benim söylediklerime sesini çıkarmadığına göre kararımı kesinlikle uygulayacaktım. O beni dinliyor, gülümsemekle yetiniyordu. Ancak gülümsemesi beni üzmemek içindi. Nazik bir kadındı çünkü. Üzülmemi istemezdi. Omuzlarına ağır bir yük bindirdiğimi görüyordum. Sakın bunu bilmeyecek denli aptal, bencil olduğumu düşünmeyin. Her şeyi görüyordum. Hepsini son çizgisine varıncaya dek biliyor, herkesten daha fazlasını anlıyordum. Bizi bekleyen bir tehlike varsa bile her şeyi göze almıştım.